Ayrım 18, sayfa 216. Erkek, bir acı vardı. Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nin kafeteryası benimle resim çektirmek isteyen hoş kadınlarla doluydu. Gazetecilerin her an damlayabileceğini tahmin eden Aldo, yukarı çıkıp Fikriye'nin yanında kalmamın iyi olacağını söyledi. Oysa Fikriye'yi görmek istemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilmediğim gibi, içimden elini tutup her şeyin yolunda gireceğini fısıldamak falan da gelmiyordu. Birisi kalbimi söküp yerine buz parçası koymuştu. Hadi sallanma dedi Aldo. İsteksizliğimi fark edince kızın sana ihtiyacı var. Asansörde koluna serum bağlanmış bir çocuk, serum şişesini tutan hemşire ve başörtülü iki kadınla garip bir yarım dakika geçirdik. Kardeş oldukları belli kadınlar anlamayacağımı sanarak benim hakkımda fısıldaşıp kıkırdadılar. Ben de onların sabahın köründe hastanede ne aradığını merak ettim. Belki de ölmek üzere olan Cevdet amcaların ziyarete gelmişlerdi. Ama hiçbir şey televizyondan tanıdıkları bir herifi görünce kıkırdamalarına engel olamıyordu. Kendimi Cevdet amcanın yerine koydum ve terk etmeye hazırlandığım hayatın bu kadar tinetsiz olması haksızlık gibi geldi. Fikriye sırtı yastığa dayalı karşı duvara monte edilmiş televizyona bakıyordu. Küçük burnuna bilmediğim şeyler sokmuşlardı. Beni görünce gülümsedi, kollarını onu kucaklayabileyim diye öne uzattı. Ekşim tırak kokuyordu ilaçlar yüzünden. Bitkin görünüyordu. Muhtemelen kan kaybı yüzünden. Uzun uzun sarıldı. Boynumda gözyaşlarının ıslaklığını hissettim. Ah sevgilim dedi. Tıkalı burnundan kaynaklanan garip bir sesle. Ben bir gerizekalıyım. Çok özür dilerim. Lütfen kal burada. Lütfen bir yere gitme. Buradayım merak etme. Ben sadece senin iyiliğini istedim. Beraber daha mutlu olalım diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir daha olmayacak yemin ederim. Bir gözümü tamamen örten saçımın arkasında kalan televizyonda işi gücü beni taklit etmek olan bir ibnenin klibi oynuyordu. Tıpkı benim gibi dans ediyor, giydiklerime benzeyen şeyler giyiyordu. Hatta klip bile benimkilerden kopyalanmıştı. Taklitlerin asıllarını yüceltmeye yaradığını bilsem de görünce sinirlerimin bozulmasına engel olamıyordum. Bana rakip olsun diye böyle birini bulmaları hakaret gibi geliyordu. Tam bu düşüncelere dalmıştım ki Fikriye iki eliyle başımı tuttu ve beni öpmek istedi. Sıkıldığımı fark etmesin diye abartılı bir şekilde karşılık verdi. Tutkulu aşıklar gibi öpüşürken burnundaki ilacım birazı genzime kaçtı. İyi misin dedi. Yanaklarımdan tutmuş gözlerime bakıyor ve yalvaran bir şey vardı bakışlarında. Evet yani hastanede odasındayız ama gayet iyiyim evet. Canını sıkan başka bir şey yok değil mi? Takdir edersin ki şu durumda kendimi şahane hissedemem. Et lütfen, iyi ol, seni çok seviyorum ve bizi bekleyen şahane bir gelecek var. Sigara içmek için balkona çıktığımda şehrin sabah sisiyle örtülmüş damlarına baktım ve niye bu kadar sıkıldığımı anlamaya çalıştım. Gerçi hayatım içinde söküp atamadığım bir sıkıntıyla geçmişti ama karşıma Fikriye çıktığından beri kurtulduğumu sanıyordum. Oysa şimdi sıkıntı çok daha güçlü bir şekilde geri dönmüştü. Kendimi zayıf hissediyor, dağlara doğru kaçmak istiyordum. Fikriye'nin bana olan ihtiyacının boyutlarını kavramış ve dehşete kapılmıştım. Her geçen gün sadece kokaine değil, sevgime de bağımlı hale geliyordu. Hiçbir zaman sahip olamadığı babasını oynamamı istiyordu. Ona kol kanat gerecek, gerçek bir erkeğe ihtiyacı vardı, her kadın gibi. Bense adam olamazdım, her zaman bir şeylerin kurbanı olduğunu düşünen bütün sefiller gibi. İzmarit'in sokağa düşmesini kuş bakışı izlerken onu terk etmeye karar vermiştim bile. Gözüm bunu hastane odasında yapmayı yemediğinden uygun zamanı kollamam gerekiyordu. Uygun zaman. Neydi peki? Hele çıkıp biraz kendine gelsin, çaresine bakardım. Artık onu istemediğimi mail yoluyla bildirir, dilediği zaman gelip eşyasını toplayabileceğini ve asistanlığa devam etmesinde mahsur olmadığını söylerdim. Hatta vicdanımın işi kolaylaşsın diye maaşına zam bile yapardım. Çekeceği acıyı tahmin ediyordum ama gençti. Birkaç aya kalmaz toparlanırdı. Sonra da adam gibi bir adam bulur, gül gibi yaşayıp giderdi. Hastaneden çıkar çıkmaz işlere dört elle sarıldı Fikriye. Yeni albümün kayıtlarına başladığımı ilan eden basın bildirilerini hazırlayıp dünyanın dört bir yanına gönderdi. Melody Maker ve Bravo ile Aldo'yu mesleden röportajlar ayarladı. O gün Amerikan Hastanesi'nde ne halt yediğimi soran gazetecileri, aksaçlı basın danışmanlarını bile şaşırtan kırraklıkla püskürttü. Kimse kokainin burun mukozasını mahvettiği sevgilimle ilgili bir haber görmediyse, bu bizzat kendisinin başarısıdır. Çalışkanlığı ve zekasıyla ekip için her geçen gün biraz daha vazgeçilmez hale geliyordu. Bu durumun sadece beni kaygılandırdığını düşünüyordum ki, Aldo öğlen yemeğinde konuyu açtı. İnşallah ne halt yediğini biliyorsundur Atilla. Kovarsam onu işe alabileceğini söylemiştin. Evet, hatta bu konuyu bir daha açmayacağımı da söyledim ama kendimi tutamayacağım. Bu kız sana resmen bağlanmış. Şu anki performansı da mesleki yeteneklerinden çok aşkından ve kokainden kaynaklanıyor. Fakat o geceden beri senin olaydan soğuduğunu hissediyorum. İyi bir asistan önemli olabilir ama daha önemli bir şey varsa o da şu hayatta seni seven birinin kalbini kırmamaktır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sen kimsenin kalbini kırmadın mı yani? Ben sevgim olmadan yaşayamayacak biriyle hiç beraber olmadım. Bu doğru bir karşılaştırma olmaz. Ben kendimi çektikçe Fikriye üstüme geliyordu. Birinci yıl dönümümüz için Kıbrıs'a tatil ayarlayacağını söyleyince karşı çıkmak istedim ama o kadar hevesliydi ki yapamadım. Sonuçta bir otelde tanışmamızdan tam 365 gün sonra Girne'deki bir başka otelde eğlenmek üzere anlaştık. Ayrılmak istediğimi orada söyleyecektim. Hayır, kutlamanın ertesi sabahı bir mektup bırakıp kayıplara karışacaktım. Plan mantıklı görünüyordu. Çünkü hem gerektiği kadar sinsiydi, hem de beraber hayatımı yılını geçirdiğim kadından beklediği geceyi esirgememiş olacaktım. İçimde götün teki olduğumu fısıldayan bir ses de yok değildi. Ama Fikriye'nin yıl dönümümüz için nasıl hazırlandığını görünce başka bir şey yapamayacağına emin oldum. Prada'ya gidip sırf o gece için giysi seçmişti. Kalacağımız odayı internetten 40 kez kontrol etmiş, sorularıyla otel müdürünü bunaltmıştı. En az geçen yılki kadar güzel ve tazeydi. Onunla olmak için hayatlarının yarısını verebilecek herifler tanıyordu. Görünüşte ilişki normal seyrindeydi. Turne geride kalmıştı. Albüm kayıtlarının ilk günlerinde ara sıra stüdyoya takılıp ukalalık yapmak dışında işim olmadığından eğlenmeye zaman bulabiliyorduk. Beraberliğimiz sır olmaktan çıkmıştı. Ne zaman evleneceğimizi soran hayran mektupları alıyorduk. İdeal çift olmak için her şeyimiz vardı. Sahip olmadığımız, bunları hak eden bir erkekti. Eski dostum sıkıntı, aşka dair ne varsa silip süpürerek her gün biraz daha büyüyordu. Fikriye'nin çocuklarımıza isim aradığını, soyadımı kendi adıyla düşünmekten hoşlandığını biliyordum. Ama bildiğim başka bir şey varsa o da bensiz yaşayamayacağını söyleyen biriyle yaşamanın imkansız olduğuydu. Kıbrıs uçağına bindiğimizde sabah kavga ettiğimiz için biraz gergindim. Hastanedeki geçen geceden sonra kavga eder olmuştuk. Yıl dönümü yaklaştıkça huzursuzluğum artıyordu. Onu tersleyip küçük şeylerden bütün günüm mundar eden krizler yaratıyordu. Kıbrıs'ta da böyle süreceğini sanıyordum ki ilk şaşkınlığı uçağa biner binmez yaşadım. Kabin amiri geldi ve pastiş alır mısınız diye sordu. Bu tuhaftı. Çünkü bir British Airways uçağındaydık ve İngilizler pastiş falan içmezdi. Bunun ilk akşam yemeğimize gönderme olduğunu anlamam, ikinci şoku iyice yiyince oldu. Uçakta birden Purple Rain çalmaya başladı. Bu biz tanışırken Ritz'in lobisinde çalan Prince şarkısıydı. Ben daha ne olduğunu anlayamadan Fikriye çantasından o gün benimle yaptığı röportajın basılı olduğu okul gazetesini çıkardı. Yayımlandığını bilmiyordum, merak da etmemiştim. Zaten Le Monde'da bile çıkmış olsa röportajlarımı okumak için gibi bir adetim yoktu. Siyah beyaz fotoğrafımın altına şu manşet atılmıştı. Paris'i fetheden Osmanlı. Başlık biraz enayi olmuş dedim. Kahkahamı tutamayıp. Son sınıftaki Manu denen piç yüzünden gazetenin editörü o kendisini başlık dehası sanıyor. Pastişten mi yoksa Prince'in kulağımın dibinde inleyen sesinden mi bilinmez ruh halimin değişmesine engel olamadım. Bulutlara bakarken kendimi çok daha güvenli ve yeniden aşık hissediyordum. Hele Lefkoşa Havaalanı'na inip İstanbul'daki yağmurla ilgisi olmayan bahardan kalma günleyi tanışınca altın çağımıza dönüverdim. Bizi Girne'ye götürecek limuzinde Fikriye'nin dehasından nasibini almıştı. Fotoğraflarımız arka koltuğa albüm halinde bırakılmış, anısı olan şarkılar yol bul dinleyelim diye şoföre teslim edilmişti. Sağ şeritte hızla giden limuzinin penceresinden bir zamanlar atalarımızın yaşadığı topraklara bakarken daha fazla dayanamayıp elini tuttum. Senin gibi asistan bir daha bulamam. Ben de senin gibisini bulamam dedi ve öptü elimi. Otelde bizi hizmetkar ordusu karşıladı. En son bir Arap şeyhinin kaldığı süitte kalacaktık. Otelin sahibi istersek tüm katı boşaltabileceğini söylediyse de mütevazi davrandık. Ne de olsa Frank Sinatra'nın dediği gibi ay sarıydı ve gençti gece. Yıl dönümümüz Yunan restoranında yemek yiyerek, kumarhanede biraz para kaybedip gece kulübünde dans ederek geçti. O kadar mutlu hissediyordum ki daha bir gün önce Fikriye'yi terk etmeyi planlamış olmam inanılmaz geliyordu. Kendimi de eğlenceye kaptırdığımız sırada yine Purple Rain çalmaya başladı ve Fikriye pistte başını omzuma yaslayıp bir daha kimseden duymayacağım sözleri tekrarladı. Hayatım senindir. Ne olursa olsun seni sevmekten ancak gurur duyarım. Sahilde el ele yürüdükten sonra odaya çıktık. Burnumuzu yerel bir bağlantıdan aldığımız tozla her zamankinden çok doldurup hiç sevişmediğimiz kadar uzun seviştik. Islak çarşaflara soluk soluğa serildiğimizde Fikriye ne düşündüğümü sordu. Sensiz yaşayamayacağımı düşünüyorum dedim. Odayı istila eden Akdeniz güneşiyle uyandığımda her kokain aleminden sonraki yorgunluğu yaşıyordum. Sürünerek kahve yaptım. Suite'in mutfağındaki masaya oturdum. Lavabo musluğunu 5 saniyede bir damlattığını fark ettim ve lüksün ortasında bu aksaklık bana sevimli geldi. Stüdyoyu arayıp birkaç gün daha ortalıkta görünmeyeceğimi söyledim. Sonra da ne kadar şanslı olduğumu düşünerek Allah'a şükrettim. Yarım saat gazetelerle oyalandıktan sonra Fikriye'yi uyandırmaya karar verdim. Güneşli günü kaçırmayalım istiyordum. Kıbrıs bizi bekliyordu. Hatta su çok soğuk değilse belki delilik yapıp denize bile girerdik. Yanına gittiğimde yanaklarının rengi tuhafıma gitti. Uyansın diye sarstım. Bana mısın demedi. Sonra nefes almadığını fark ettim. Nabzı da artık atmıyordu. Kahve fincanı elimden düştü ve halıyı mahvetti. Kadın, bir sır vardı. Öğleden sonra posta kutumda Vendetta'dan gelmiş bir mail. Bunca şeyin arasında onu tamamen unutmuşum. Şaşkınlığımın ikinci nedeni kendisinin 14 yaşında çıkması. Mustafa Saygir'le ilgili fazla bir şey bilmediğini, 2 yıl önce öldüğü için büyük dedesine sormasının da artık pek mümkün olmadığını söylüyor. Yine de beni sarsan bir şey. Mustafa Saygir denince aklına gelen ilk şey, büyük dedesinin birine kızdığı zaman "Mustafa Saygir çıkması!" diye bağırması. Vendetta bunu uzun zaman dedelerin ettiği türden antika bir küfür sanmış. Rahmetli Çanakkale'de savaşmış bir topçu yüzbaşısıymış. Başlarındaki genç yarbayın büyük bir kahraman olduğunu anlatıp dururmuş. Şu an kolej öğrencisi olan, parantez içinde ve aynı yaşlardaysak messenger adresimi isteyen, Vendetta o yarbayın adının Kemal olduğu dışında hiçbir şey hatırlamıyor. İnterneti açıp Çanakkale Savaşı ve Yarbay Kemal isimleriyle arama yapıyorum ama nafile. Resmi kayıtlara göre böyle biri değil o savaşta bulunmak yaşamamış bile. Şu durumda ya Vendetta'nın büyük dedesi demans kurbanı ya da paşanın günlüğüne söylediği gibi birileri bazı şeyleri tarihten izleri bile kalmayacak şekilde kazımış. Arka bahçedeki çardağın altına oturuyorum. Yorgun yağmur bulutları gökyüzünü kaplamış. Yüklerini boşaltmaya hazırlanıyor. Denizin öte yanındaki başkentin üzerinde şimşekler. İçimde Çanakkale'deki yarbayın mektupların yazarı olabileceğine dair garip bir önsezi. Belki de önseziden çok temenni bu. Parçaları işime geldiği gibi birleştirip kahraman yaratmaya çalışıyorum. Dalgınlık sana yakışıyor. Despina elinde yemek tepsisiyle karşımda. Geldiğini fark etmediğime göre sahiden dalmış olmalıyım. Yine Japon çizgi filmlerindeki kızlar gibi giyinmiş, sırtına da bu tarzda hiç uymayan yün örgüsü bir hırka almış. Sana bir şeyler getirdim, artık acıkmış olman lazım. Sen de yersen kabul. Aç değilim ama yanında kalıp sana eşlik edebilirim. Nasıl gidiyor mektuplar? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Onları okumak kör kuyularda merdivensiz kalmak gibi. Yarısını geçtim sayılır ama hala yazanın kim olduğunu anlayabilmiş değilim. Merak etme. Atilla sana yardım edecektir. Bilmiyorum Despina, diyorum. Kaşığı sebze çorbasına daldırıp, aslına bakarsan artık kendimden bile şüpheliyim. Bu adaya ölümü yakalamak için geldiğimi sanıyordum. Ama şimdi düşünüyorum da aslında tam tersini yapmışım. Belki de kendimi kandırdım ben. Esas niyetim ölümü geciktirmekti. Oğlumdan dolayı kendimi suçladığım için ölmeye karar verdim ama samimi değildim hiç. Vallahi o gece odana zorla girdiğimde elindeki haplarla gayet samimi görünüyordu. Ama neden bekledim sence? Neden daha hızlı ve garantili bir yol seçmedim? Sen filmler dışında hapla intihar eden birini gördün mü? Kahkaha attığını ilk defa görüyorum Despina'nın. Ah hayır, hiç görmedim. Zaten kendime imkansız bir misyon seçmişim ben. Öldüğü bile unutulmuş bir pop yıldızını bulmak. Bu sayede uygulamayı geciktirebildiğim kadar geciktirmek. Bir de şu halime bak. Ne varmış halinde diyor, gülmesini durduramadan. Oturmuş sebze çorbası içiyorsun. Ama ölmeyi bırak, başımı yeni işler almış durumdayım. Bir bulmacanın içine girdim. Ama çıkacaksın, biz sana yardım edeceğiz. Tabii ki Atilla'nın arkadaşısınız. Hayır diyor, saçımı siyah tırnaklı parmaklarıyla anneler gibi okşayıp, artık senin de arkadaşın sayılırız. Öyle diyorsun ama senin hakkında da hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Bilmezsin tabii, hiç sormadın ki. Kızcağızın ne kadar haklı olduğunu fark ederek utanıyorum. Dertlerime o kadar gömülmüşüm ki, şu dünyada benden başka insanların da yaşadığı aklımda tamamen çıkmış. Hadi sor diyor ellerini açıp. Her şeyi cevaplayacağım. Aslında siz burada otel falan işletmiyorsunuz değil mi? O da yaptığımız şeylerden biri ama asıl şey değil. Asıl şey nedir peki? Biz burada gözlem yapıyoruz. Adayı açık hava hapishanesi, buradakileri kobay haline getiren deneyin bir parçasıyız. İşimiz bu garibanları gözlemleyip her hafta Texas'taki merkeze rapor sunmak. Ne kadar tatlı değil mi? Ama buradakiler size neden dokunmuyor? İç savaştan sonra suçlular buraya nakledilirken hepsinin kafasına otelle ilgili hurafeler doldurulmuş. Buranın gizli servise ait olduğundan tut da yatırların üstüne inşa edildiğine kadar. Takdir edersin ki üniversite mezunu falan değil bu insanlar. Birazcık özgürlük uğruna her şeye inanabilecek haldeler. Ne zamanki adanın el değiştireceği duyuldu, o zaman aldatıldıklarını düşünmeye başladılar. Bizim de rahatımız kaçtı tabii. Şu durumda baban da otel katibi falan değil. Kendisi aslında hekim ama yüksek lisansını sosyal antropoloji dalında yapmış. Mesleğinin en iyilerinden olduğu için de Amerikalılar onu bu göreve getirmişler. Bana da açıkça söylemiyor ama son yıllarda yaptığının yanlış olduğunu düşünmeye başladı. Bir şeylerden çekinmese çoktan bırakırdı bence. O yüzden bu iş sonunda bitiyor olduğu için mutlu. Buradan gidince ne yapacaksınız peki? Atalarımızın şehrine gideceğiz, Selanik'e. Bu işten edindiği para ve vicdanla orada yardıma muhtaç insanlar için hastane açmayı planlıyor. Peki ya annen? Ah annem diyor gözlerini kapatıp. Yemeğini bitir de seni annemle tanıştırayım. Beraber lobiye dönüp resepsiyonun arkasındaki kapıdan geçiyoruz. Kapının arkasında otelin o güne kadar gördüğüm kısmına hiç benzemeyen bir dünya. İki yandaki odaların duvarlarında adanın çeşitli noktalarını gösteren ekranlar. O güne kadar garson sandığım iki kişi bilgisayar başında çalışıyor. Koridorun sonundaki odaya götürüyor beni Despina ve kapıyı açıp gülümsüyor. Hoş geldin dünyamıza. Sana sonra bir şey soracağım Despina, unutturma lütfen. Orta büyüklükte bir salona giriyoruz. İçerisi loş ve eski moda mobilya dolu. Yeşil kadife kaplı bir oturma grubu püsküllü bir fiskos takımıyla komşuluk ediyor. Yerde pahalı olduğu anlaşılan acem halıları, pencerelerde parlak saten güneşlikler. Bir duvar boydan boya kütüphane. Diğerlerinde biraz Despina'yı andıran ama dürüst olmak gerekirse daha güzel bir kadının yağlı boya portreleri. Gözüm yarı karanlığa alışır gibi olduğunda yemek masasının gizlediği pencerenin önünde karaltıyı seçiyorum. Beyaz saçını topuz yapmış bir kadın, sırtı dönük oturmuş İstanbul'a bakıyor. Despina gülümseyerek yanına gidiyor kadının, elini omzuna koyuyor. Merhaba Gül, acıktın mı? Gençlik resimleri odanın duvarlarını süsleyen kadın yavaş bir hareketle çeviriyor başını ve önce Despina'ya sonra da bana bakıp çocuk gibi gülümsüyor. Hayır anne, acıkmadım. Ah Melek teyzemi de getirmişsin, ne güzel. 15 dakika sonra çardağın altında sigaralarımızı tutururken Despina bana annesinin babasıyla nasıl tanıştığını anlatıyor. Mihalis Bey Zürih'te antropoloji okurken bir davette zamanın Osmanlı Büyükelçisi'nin kızıyla tanışır. İlk görüşte birbirleri için yaratıldıklarını anlarlar ve din farkını mesele eden ailelerin itirazına rağmen evlenip Selanik'e yerleşirler. Çocuk sahibi olmak için uğraşarak geçen uzun yılların sonunda Despina doğmayı başarır. Aynı yıl o zamanlar hırs küpü bir genç olan Mihalis kendisine sunulan uluslararası projeyi kabul eder. Hatta bu iş için karısını da eğitir ve 5 yıl öncesine kadar işleri beraber yürütürler. 5 yıl önce Gül Hanım'a bir şeyler olur. Biricik kızının adını hatırlamakta bile zaman zaman güçlük çekmektedir. Mihalis durumu fark eder etmez, kaçınılmaz sonu bir hekim olarak görür ve bunun verdiği kederle tüm hayatlarını bu adada boşa harcadıklarını düşünmeye başlar. Peki hiç çekip gitmek gelmedi mi içinden? Ne de olsa gençsin. Her gün düşündüm. Hala da düşünüyorum diyor sigarasını kibar bir jestle söndürüp. Ama bu babamı çaresiz halde bırakmak olur. Hem annemin bakımı hem de işlerin yürümesi için bana ihtiyacı var. Eminim seviniyorsun bugün yarın gideceğinize. Tabii ki seviniyorum. Beni tek düşündüren biz gittikten sonra olacaklar. Ne olacak siz gidince? Adanın yeni sahipleri buradakileri hapishaneye geri yollamak için gelecekler. Bu insanların da elleri armut toplamayacak tabii. Sonuçta çok kötü şeyler yaşanacak. Ama dünyada vicdan sahibi olan insanlar da var. Onlar buna seyirci kalmaz. Seyirci bile kalmayacaklar ki. Olacakları televizyonlarda görebileceğini mi sanıyorsun? Söndürüyorum sigaramı ve kaşlarımı çatıp bir süre hiçbir şey konuşmadan yağmura bakıyoruz. Mihalis Bey'in verandanın merdivenlerin lacivert şemsiyesiyle çıktığını görüyoruz. Bana el sallayıp Yunanca sesleniyor kızına. Despina da cevap veriyor. Tek kelime Yunanca bilmesem de kimden bahsettiklerini artık anlayabiliyorum. Hani sen bana bir şey soracaktın diyor gitmek için kalktığında. Ha evet, bu kadar sıkı kontrol edilen bir adada Atilla nasıl olup da bunca yıl saklanabildi? Çünkü bazen en güvenli yerler her karışı göz altında olan yerlerdir. Özellikle gözleyenler senin dostunsa. Peki ona ne olacak? Yani ada boşaltında ne yapacak? Biz de bunu sana sormayı düşünüyorduk. Bana mı? Sen de gayet iyi biliyorsun ki Atilla'nın kaderi artık seninkiyle bağlanmış durumda. Bu yüzden aynı soruyu kendine sorsan çok daha iyi edersin. Katalaviz. Ayrım sonu. Sayfa 229. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mail. M-A-I-L. Purple Rain. P-U-R-P-L-E-R-A-I-N. Prince. P-R-I-N-C-E. Le Monde. L-E-M-O-N-D-E. Frank Sinatra. F-R-A-N-K-S-I-N-A-T-R-A. Messenger. M-E-S-S-S-E-N-G-E-R. Katalavis. K-A-T-A-L-A-V-I-S.